adı Aylin.
Ayrım 7.
Bu grubun içindeki gençlerin Claire'in baba korkusunun dışında hiçbir sıkıntıları ve sorunları yoktu. Hali vakti yerinde ailelerden geliyorlar, ailelerinden sevgi ve anlayış görüyorlar, çok iyi bir okulda okuyorlardı. Ama sürekli bir arayış içindeydiler. Bu belki de eksikliklerin olmamasından kaynaklanan bir şımarıklıktı. Bir gün hayatın çok anlamsız olduğuna karar vererek topluca intihar etme kararı aldılar. Bu evde bir evde toplanacak, hava gazını açarak hep birlikte öte tarafa gideceklerdi. Notları 9'un altına düşmeyen Jean Aylin bile onca aklına rağmen kapılmıştı bu oyuna. Hava gazı musluklarını açtılar ve beklediler. Hepsi de ne aptalca bir şey yapmakta olduklarının farkındaydılar ama çorbadan dönenin kaşığı kırılsın misali o muslukları ilk kapatacak korkak olmamak için aptal aptal oturup duruyorlardı. Pişmanlıktan kırılarak. Neyse ki Mete Uğur korkaklığı göze alıp çok geç olmadan hava gazını kapatıp pencereleri açtı ve bu zamansız yolculuktan geri döndüler. Aylin çok ileriki yıllarda bu tür davranışları çözebilen, bilgileri edindikten sonra bile güzel bir yaz akşamı fol yok yumurta yokken ölmeye kalkışmalarının nedenini bulamamıştı. Bu teşhisi Nilüfer koymuştu sonunda. Şımarıklıktan demişti. Teşhis doğru olmalı çünkü şımarıklık senin ihtisas alanına giriyor diye yanıtlamıştı Aylin. Aylin 1958 yılında kolejden mezun olurken okul kitabındaki resminin yanında şunlar yazıyordu. Hobileri koyu renk gözlük ve araba kullanmak. Sevdikleri İngiliz arabaları, ara sıra Ankara'ya yolculuk. Sevmedikleri kendini sofistik edilmesi, sarı bıyıklar, gelecek için planları bir sayfaya sığamayacak kadar çok, hayat felsefesi, tıp, vici ve... Bu bilgilerden şunları çıkartmak mümkündü. Aylin Londra'da yaşayan ablasının hayat tarzından etkilenmişti. İstanbul'un çok renkli ve eğlenceli yaşamına rağmen Ankara'daki evini de özlüyordu. Sofistike damgasını daha o yaşlarda yemişti. Sarı bıyıklı Alev Güral'ın arkadaşıyla sona ermişti. Hayatının çok yönlü, çok renkli karmaşasına kafaca hazırdı ve yaşamı tümüyle fethe kararlıydı. Sayfa 52 Lüks Evin Kızı. Aylin 1958 yazını Hilmi dayısının Bostancı sahilinde yeni inşa edilen yalısında geçirdi. Hilmi Bey, Bostancı'da yaşlı çamların ve meyve ağaçlarının süslediği büyük bir arazi almış, üstüne de Kaliforniya'da yapılmış bir evin eşini inşa ettirmişti. Demokrat Parti'nin ilk dönemlerinde Amerika ile iş adamları düzeyinde bir yakınlaşma ve alışveriş başlamıştı. Hilmi Bayındırlı bu yeni dönemin kolaylıklarından istifade ederek evin buzdolabından perdelerine, döşemelerinden kapı tokmaklarına kadar tüm aksesuarlarını Amerika'dan getirmişti. Aylin o yaz arkadaşlarını sık sık bu muhteşem evin bahçesinde verdiği partilerde ağırladı. İlkokul arkadaşı Sevgi Koç da Caddebostan'da oturuyordu yazları. Onun Aylin gibi gece partilerine katılma izni yoktu ama gündüzleri sık sık birlikte oluyorlardı. Sevgi Hilmi Bey'in eksantrik eşi Feyha'yı hayretle izlerdi. Feyha Hanım çok ince, çok bakımlı, güzel bir kadındı. Yılın büyük bir bölümünü Amerika'da geçirirdi. Vücudunu bozmamak için çocuk yapmamıştı. Evinin en üst katında inşa ettirdiği kulede duvarları ayna ve siyah beyaz kaplı odasını mumla aydınlatır, tuhaf müzikler çalar ve o yıllarda herkesin çok garibine giden meditasyon denen şeyi yapardı. Cemal Bey, Feyha meditasyon yapmak için kulesine çekildiğinde bizimkiyle istareye yatmaya gittilerdi. Ayrıca şan dersleri de alırdı. Kızlar o yokken bir yolunu bulur, kuleye çıkar, onun esrarengiz odasını incirlerlerdi. Şan egzersizleri için gırtlağından çıkardığı garip sesleri dinlerken gülmekten yerlere yatarlardı. Hilmi Bey çocuğu olmadığı için Aylin'le adeta evlat edilmişti. Aylin eğer üniversiteye gitmek isterse masraflarını karşılamaya da hazırdı. Ama Leyla Hanım kızının okumasından değil, evlenip çoluk çocuk sahibi olmasından yanaydı. Aylin de okulu bitirdiği yıl bambaşka bir havadaydı zaten. Bostancı'daki lüks evin kızıydı o yaz. Kabarık etekli dekolte elbiselerle, ince uzun topuklu ayakkabılarla, sallantılı küpelerle gidilen eğlenceli gece partilerinin, denizde hızlı motorlarla dolaşmaların, kısacası bir Dolce Vita'nın havasına kapılmıştı. Yeni kurtulduğu kitapların arasına tekrar düşmek istemiyordu. Yaz sonunda herhangi bir üniversiteye değil, Londra'da yaşayan ablasının yanına gitti. Nilüfer ile Aziz son derece entelektüel bir ortam içinde yaşıyorlardı. Aziz ancak üniversiteden tanıdığı birkaç kişiyle görüşüyor ve sadece klasik müzik dinliyordu. Nilüfer Aylin'i okumaya ikna edip Londra'da bir üniversiteye sokmaya denedi. Ama İngiliz üniversitelerine girmek çok zordu. Amerika'da iyi bir üniversitenin ikinci sınıfına giriş imkanı veren Amerikan Koleji'nin BA dereceli diploması İngiltere'de geçmiyordu. Aylin üniversiteye giremeyince Londra'da bir yılını nasıl değerlendireceğini araştırıyordu ki moda dergilerinin birinde İngiltere'nin en meşhur mankenlerini yetiştiren manken okulunun ilanını gördü. Ertesi gün Bond Street'te Lucy Clayton's'ın kapısındaydı. Aylin'in okula kabul edilmesi zor olmadı. Uzun boyu, ince vücut örtüleri, kızıl saçları, sarımtırak kedi gözleriyle ideal bir manken adayıydı. Leyla Hanım bir manken okulu için bir kuruş bile vermem diye veto edince imdada Hilmi dayı yetişti ve Aylin ücretini yatırıp okula başladı. 3 ay sonra Aylin büyük bir transformasyon geçirmişti. Düz uzun saçları kat kat kesilmiş, üstüne sarı röfleler atılmış, bir manken gibi salına salına yürümesini, fondöten ile elmacık kemiklerini iyice belirtip gözlerine derinlikler vererek makyaj yapmasını öğrenmişti. Eğer evinden izin çıksaydı Londra'nın en çok aranan mankenlerinden biri olabilirdi. Ama Leyla Hanım Aylin'in hele o yıllarda Türkiye'de asla kabul görmeyeceği bir mesleğe girmesini değil evlenmesini istiyordu. Nilüfer'in ısrarlarıyla Aziz, üniversiteden tanıdığı istikbal vaat eden bazı Türk gençlerini evlerine içkiye davet etmeye başladı. Londra Üniversitesi'nde iktisat okuyan piyale fabrikalarının ortağının oğlu Engin, Baraz'da görücüye çıkartılan gençlerden biriydi. Bir akşam Aziz'lerin evine içki içmeye çağrıldı. Güzel Baldız'la tanıştı ve onu bir hafta sonra tiyatroya ve akşam yemeğine davet etti. Saint-Pierre-Malfin kasabı arabasıyla Aylin'i evinden almaya gittiğinde kapıyı üstünde son derece şık ve pahalı bir giysiyle Aylin açtı. Genç öğrenci beklemediği bu şıklık karşısında biraz şaşırdı. Evden ayrılırken Aylin omuzlarına beyaz bir mink etol almayı da ihmal etmedi. Baraz blazer değil de takım elbise giydiği için Tanrı'ya şükürler ediyordu içinde. Tiyatrodan sonra Soho'da bir İtalyan lokantasına gittiler. Engin Baraz yanındaki bu son derece şık ve sofistike genç hanıma listedeki herhangi bir şarabı içiremezdi. Cebindeki parayı hakkından hesaplamaya çalışarak en pahalı şaraplardan birini seçti. Ailenin dayısı ve Engin'in babası tanışıyorlardı. Ayrıca bir sürü müşterek arkadaşları da vardı. Yemek boyunca konu sıkıntısı çekmeden uzun uzun konuştular. Engin yan masadaki bakışların ailenin üstünde odaklandığını ve herkesin onun ünlü bir manken zannettiğini farkındaydı. Vogue dergisinin sayfalarından fırlamış gibiydi yanındaki kız. Birkaç gün sonra Üner Kırdar arkadaşını sormadan edemedi. Aziz Tansever'in baldızını bir daha aramadın mı Engin? Aramadım. Neden? O benim tek kapılı spor alfineme binmek için çok sofistike biri dedi Engin. O kıza bir Rolls Royce yakışır. İleride benim bir Jaguar'ım veya Rolls'um olursa ancak o zaman arayabilirim aileni. Aylin 1959 baharına doğru o sırada Cenevre'de yaşayan dayısının yanına gitti. Hilmi Bayındırlı eşi Feyha'dan boşanmıştı. Uzun yıllardır İstanbul'daki ofisine sekreterliğini yapan neşeli, kanlı canlı, genç bir kadın olan Rosie ile romantik bir ilişkiye girmişti. Yıllardır evli olduğu halde yalnız başına yaşamakta olan adamı bu ilişkisi için hiç kimse kınamamıştı. Hatta ablaları egzantrik karısından nihayet kurtulduğu için memnun bile olmuşlardı. O günlerde bekar Hilmi Bey, sevgili yeğeninin yanına yerleşmesini kendi istemişti. Ailene bir küçük spor araba aldı ve onu üniversiteye başlamaya ikna etti. Bu kadar akıllı bir insan manken okulları gibi abuk subuk yerlerde yeteneklerini ziyan etmemeliydi. Ailenin o ki Clayton's'da vakit kaybettiği kanısında değildi. Orada yararlı pek çok şey öğrenmişti. Bazı genç öğrencileri ürkütse de orada edindiği edalı hava ve öğrendiği makyaj yapma incelikleri ileride çok işine yarayacaktı. Ailenin Paris Üniversitesi'ne kaydını dayısı yaptırdı. 1959 üniversite dönemi başlayana kadar Cenevre'de dayısında kalıp Fransızcasını ilerletecek, dönem başında da Paris'e yerleşip fakülteye başlayacaktı. Hilmi Bayındırlı çocuğu olmadığı için yeğeninin ticaret okumasını ve sonra da kendi işlerinin başına geçmesini planlıyordu. Bu teklifi önce ablası Ecran'ın oğlu Orhan Kulin'e yapmıştı. Ama Orhan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyordu ve aile kariyeri olan diplomatlıktan vazgeçmeyeceğini söylemişti dayısına. Hilmi Bayındırlı birçok acentalıkları olan, ithalatla uğraşan ve iyi para kazanan bir iş adamıydı. Kendi kurduğu işi büyütmüş, varlık sahibi olmuştu. Yeğenlerinin arasında ileride bu işi bırakabileceği birini arıyordu. Ecran'ın oğlu Orhan hayır demişti. Esma'nın oğlu Erdem başını alıp Amerika'ya gitmişti. Geriye Aylin kalıyordu. Bayındırlı'nın evladı gibi sevdiği, cin gibi zeki Aylin. Aylin ne yazık ki dayısıyla planladıkları gibi üniversite başlanıncaya kadar Cenevre'de kalmadı. Yaz ortalarında Nilüfer ve Aylin annelerinin göğsünde bir ur bulunduğunun ve hemen alınması gerektiğinin haberini aldılar. Nilüfer Paris'ten, Aylin de Cenevre'den acele İstanbul'a uçtular. Leyla Hanım'a kanser teşhisi konmuştu. Cemal Bey şaşkın ve perişandı. Kızlar kulaklarına inanmak istemiyorlardı. Ailelerinin temel direği, ona danışmadan hiçbir şey yapmadıkları, akıllı, becerikli, güçlü ve güzel anneleri çaresiz bir hastalığın pençesine düşmüştü. Anneleri için endişe içindeydiler ama bir o kadar da karısını kaybetme korkusuyla sarsılmış babalarının sudan çıkmış balık gibi haline üzülüyorlardı. Leyla Hanım hastalığına rağmen her zamanki dirayetiyle hem çocuklarını hem de kocasını idare etmeye çalışıyordu. Ameliyatı ne olacak iyileşecekti. Kanser olup da kurtulabilen bir sürü insan tanıyordu. En kötü hastalık bile insanın yaşama azmine karşı koyamazdı. Daha yapacak çok iş vardı. Küçük kızını evlendirememiş, torun sahibi de olamamıştı. Hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu. Aile fertleri Leyla Hanım'ın bu direnişi karşısında biraz sükunet buldular. Leyla Hanım Nişantaşı'nda Osman Bey Kliniği'nde ameliyatını oldu. Hastanede 15 gün kaldıktan sonra evine gönderildi. Devrimeller Cemal Bey Devlet Demiryolları Müdürlüğü'nden emekli oldu. Olalı İstanbul'daydılar. Ve Şişli'de Hamamcıoğlu apartmanında oturuyorlardı. Ailen ameliyatlı annesini bırakıp Cenevre'ye dönmek istemiyordu. Ama annesi de kendi sorunlarının kızlarının yaşantılarını sekteye uğratmasını asla kabul etmiyordu. Sonunda bir çıkar yol bulundu. Hilmi Bayındır'la bir süre Sitçi'de istirahat etmesi için ablasını ikna etti. Leyla Hanım ve ailen Cenevre'ye birlikte döndüler. Hilmi Bey ablasını bir de İsviçre'deki doktorlara göstermeyi düşünmüştü. Ne yazık ki İsviçre'li doktorlar da Türk meslektaşları gibi yapacak fazla bir şey olmadığını söylüyorlardı. Allah'tan umut kesilmezdi ama geç kalmıştı ve ellerinden gelen sadece hastanın çok fazla ızdırap çekmesini önlemeye çalışmak olacaktı. Aylin Paris Üniversitesi'nde işte bu olumsuz hava içinde başladı. Planladığı gibi Fransızcasını pek ilerletememişti, morali bozuktu. Her hafta sonu Cenevre'ye gidiyordu ama hafta içinde aklı mum gibi her gün biraz daha eriyen annesinde kalıyordu. Sonun yaklaşmakta olduğunu gören Hilmi Bey, Aylin ile Leyla Hanım'ı Paris'e yeni taşınmış olan Nilüfer'in yanına yolladı. Leyla Hanım bir süre iki kızıyla birlikte kalıp evine döndü. Dönerken her şey yolunda gibiydi. Paris iyi gelmişti. Çok güzel bir tatil yapmıştı. Morali yüksekti. Sancıları azalmıştı. Kızlar annelerinin kansere yendiğini düşünmeye başlamışlardı. Kızları annelerinin dönüşünden 10 gün sonra bir telefon geldi babalarından. Anneleri ölüyordu. Hemen İstanbul'a gittiler ve zor bir mücadelenin içine girdiler. Tanrı annelerine bu dünyadan çok ıstıraplı bir ölüme ayrılma cezası vermişti sanki. Hayatında kimseye kötülük etmemiş annelerine niye reva görülmüştü böyle bir son? Nilüfer gençliğinde çok okuduğu ve anlamaya çalıştığı uzak doğu dinlerine sığınmak, onlarda bir teselli aramak istiyordu ama hiç huzur bulamıyordu. Sevgili baba dostu İsmail Hüsrev Tökin bile yardımcı olamıyordu ona. Aylin ise herkese ve her şeye isyan içindeydi, Tanrı'ya bile. Hayatının ilk büyük acısını yaşıyordu. Ömrü boyunca her biri için ayrı ayrı koşuşturmuş olan sevgili annesi, ıstırabını belli etmemeye çalışarak solgun bir manolya gibi yatıyordu yatağında. O kadar beyazdı ki yüzü ve o kadar zayıflamıştı ki çarşafların arasında zor fark ediliyordu. Omuzlarına dökülen sarı dalgalı saçları yoktu artık. Tek tük beyaz teller diken diken duruyordu başında. Yeşil gözleri kıpkırmızıydı. Aylin o güzel kadının bu hale gelmesini kabullenemiyordu. Bir gün annesinin bitkin yüzünü Lucy Clayton's'ta öğrendiği makyaj teknikleriyle beyaz olsun değiştirmek için bütün boyalarını, rimellerini alıp başına oturdu. Yüzüne biraz renk gelirse morali de düzelir diye düşünüyordu. Nilüfer biraz sonra odaya girdiğinde kız kardeşini yere çökmüş, hıçkırı hıçkırı ağlarken buldu. Leyla Hanım'ın soluk yüzüne tek bir kaş çizilmişti. Göz kapağı hafif yeşile boyanmış, kirpiksiz gözü acıyla bakıyordu. Aylin elinde rimeli boşuna aramıştı annesinin bir yıl önceki uzun kirpiklerini. Gözlükleri gözünde olmadığı için loş odada göremediğini sanmış, gözlüklerini takıp geri gelmişti. Ne saçı, ne kirpiği, ne de canı kalmıştı annelerinin. Ellerinin arasından büyük bir hızla kayıyordu, bu gidişi yavaşlatmıyorlardı bile. Nilüfer yerde hıçkıran kardeşini kucakladı, Aylin Nilüfer'in kolları arasında sarı sümük konuşmaya çalıştı. Nilüfer, eğer birimiz doktor olsaydık, anneme bu acıları çektirmezdik. Ah Nilüfer, keşke ikimizden biri doktor olsaydı. Leyla Hanım 61 yılının sonbaharında öldü. Kızlar babalarıyla bir ay kadar birlikte kaldılar. Sonra Paris'e döndüler. Nilüfer kurslarına ailede üniversiteye başladı. Ama artık canı okumak falan istemiyordu. Hiçbir şey yapmak istemiyordu canı. 58. sayfa Paris ve Prens. Nilüfer Londra'dan Paris'e 1960 yılında taşındı. Aziz'in Londra'daki üniversite tahsili bitmiş, Aletan Sever'de nihayet oğlunun balık ticareti yapmaya yatkın olmadığına ikna olarak onu istediği mesleği seçmesini serbest bırakmıştı. Aziz, uluslararası diplomat olmak için NATO'ya başvurmuş, kabul edilmiş, Paris'e tayin çıkmıştı. Karı koca hemen Paris'e geçip, Paris'te güzel bir eve yerleştiler. Bu evi de Londra'daki ev gibi yine Leyla Hanım ayarlamıştı onları. Meşhur ressam Osman Hamdi Bey'in kızının eviydi. Torunu Cenan Sarç, Leyla Hanım'ın arkadaşıydı. Annesini yeni kaybetmişti ve onun Paris'teki dayalı döşeli evini ne yapacağını bilmiyordu. Nilüfer ve Aziz Paris'e gelir gelmez tepeden tırnağa antikalarla ve nadide resimlerle dolu bu evde yaşamaya başladılar. Nilüfer Londra'da başladığı eğitimine devam etmek için École de Louvre'nin arkeoloji ve sanat tarihi kurslarına yazıldı. Aylin üniversitesini yarım bırakmıştı. Annelerinin ölümü her iki kızını da çok üzmüştü ama Aylin annesini kaybettikten sonra bir bunalımın eşiğine gelmişti. Belki o çocukluk yıllarını yaşarken Nilüfer İstanbul'da okuduğu için Leyla Hanım çok düşmüştü küçük kızının üzerine. Belki de Nilüfer'e çok baskı yaptığından Aylin'e daha hoşgörülü yaklaşmış, daha anlayışlı davranmış, aralarında özel bir iletişim kurulmuştu. Nilüfer babasının ilk göz ağrısı olduğu için anneleri de içgüdüsel olarak çirkin örneğini koruması altına almış olabilirdi. Sebebi her neyse annenin ölümünün tahribatı küçük kızının üzerinde çok ağır olmuştu. Onu bir süre dayısının yanına yollamayı düşündüler ama aksi gibi Hilmi Bey de Amerika'ya yerleşmeye karar vermişti o sıralarda. Cenevre'den ayrılacaktı. Aylin o üzüntülü günlerinde annesini kaybettiği evde yaşamayı göze alamadı. Bir süre için ablasının yanında Paris'te kalmaya karar verdi.
Ayrım sonu.